Ayrım 14, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 182. Thomas Müller, Kopenhag'ın Österbrogade semtindeki büyük çatı dairesine geç saatte döndü. Buzdolabından bir bira aldı, mutfak tezgahının kirli olduğunu gördü. Sabah kahvaltısı yaptı, porselen tabak bulaşık makinesine konulmamıştı. Yüksek sesle küfretti, daireyi dolaştı, hiç temizlik yapılmamıştı. Temizlikçi cadılar her şeye boş vermişti. Sanki yeterince derdi yoktu. İş yerinde durmadan çene çalıp yakınıyorlardı. Sekreteri beyinsizin tekiydi. Bugün onu bir güzel haşlamış, şakaklarına ağrılar saplanana kadar bağırmıştı. Tabii bir de şu Paulina. Thomas'ın tahammül edecek gücü kalmamıştı. Bunu nasıl yapardı? Onun için yaptığı onca şeyden sonra... Karşılaştıklarında bir hiçti, yerel bir gazetede değersiz bir muhabirdi. Sahip olduğu her şeyi Thomas vermişti ona. Hatta bu çok ciddi bir hataydı, evlilik sözleşmesi bile yapmamıştı, lanet fahişe. Paulina sürünerek geri geldiğinde Thomas bir şey olmamış gibi davranacak, sonra ona gününü gösterecekti. Onu hiç affetmeyecekti, özellikle aldığı şu karttan sonra. ''Seni terk ettim.'' diye yazıyordu. Bir kadınla karşılaştım, aşık oldum. Hepsi bu. Thomas telefonu, kristal vazosunu kırmış, hasta olduğunu söyleyerek rapor almıştı. Yok, şimdi bunu düşünmeyecekti. Ceketini çıkardı, birasıyla kanepeye oturdu. Bir ara Frederica'yı aramayı düşündü, sevgilisini. Ama ondan da bıkmıştı. Televizyonu açtı. İsveç Savunma Bakanı'nın ölümle yaşam arasında gidip geldiğini duydu. Hiç ilgilenmedi. Politik doğrucu, salağın tekiydi. Bunu herkes biliyordu. Sahtekar, dolandırıcı bir adamdı. Bloomberg'in ekonomi haberlerine geçti. Düşüncelerini akışına bıraktı. Kapı çalındığında en az 10 kanal değiştirmişti, küfretti. Akşamın onunda kim gelirdi? Aldırmamayı düşündü. Sonra Paulina olacağı aklına geldi. Hemen ayağa kalktı. Koşarak gidip kapıyı açtı. Ama eşi değildi. Siyah saçlı, kot pantolonlu, ceketli, ekşi suratlı bir kızdı. Elinde bir çanta vardı. ''Bir şey almayacağım.'' dedi Thomas. ''Temizlik için geldim.'' ''Öyleyse gidip şeflerine cehenneme kadar yolları olduğunu söyle.'' dedi Thomas. ''İş bilmez temizlikçi cadılarla işim yok.''
''Temizlik şirketinin suçu yok.'' dedi kadın.
''Sen ne diyorsun be?''
''Temizlik işini ben engelledim.''
''Ne yaptın? Ne yaptın?''
''Temizlikçi göndermelerini engelledim. İşi kendim aldım.''
''Sende anlama kıtlığı var galiba. Artık temizlik istemiyorum. Defol git.'' diye hırladı Thomas. Kapıyı kapatmaya yeltendi.
Kadın ayağını kapının eşiğine koyup içeri girdi. Thomas ancak o zaman kadında bir tuhaflık olduğunu hissetti. Kollarını ve bedeninin üstünü hareket ettirmeden yürüyordu. Başını hafif yana eğmişti. Uzaktaki pencerenin erişilmez bir yerindeki bir lekeyi inceler gibiydi. Thomas'ın aklına hırsız olabileceği geldi ya da akıl hastası. Gözleri soğuk ve parlaktı, orada değil gibiydi. Thomas bütün otoritesini takınarak ''Hemen defolup gitmezsen polis çağıracağım.'' dedi. Kadın cevap vermedi, sanki duymamış gibiydi. Eğildi, çantasından uzun bir ip ve bir koli bandı çıkardı. Thomas'ın bir süre dili tutuldu.
''Dışarı!'' diye bağırdı, sonra kızın elini tutmaya çalıştı. Nasıl olduğunu anlamadan kız onu tutup yemek masasına doğru sürükledi.
Thomas aynı anda hem öfkeye hem korkuya kapıldı. Elinden kurtulmak, yumruk atmak, onu duvara savurmak istedi ama bir şey yapamadı. Kız abanıp onu sırtüstü masanın üzerine yıktı. Bir iki saniye içinde üzerine çıktı. Gözlerinde aynı soğuk, parlak ifade vardı. Müthiş bir hızla paket yapar gibi Thomas'ı bağladı.
''Şimdi gömleğini ütüleyeceğim.'' dedi tek düze bir sesle.
Thomas'ın ağzına bant yapıştırdı. Kurbanına bakan vahşi bir hayvan gibi bakıyordu. Thomas Müller hayatı boyunca hiç bu kadar korkmamıştı. Mikael de felaket üşümüş, ciğerlerine önemli miktarda su kaçmıştı. Helikopterle hastaneye götürmüşlerdi. İzbandut gibi bir asker telefonunu istediğinde gönülsüz de olsa verdi.
''Telefonun dinleniyor olabilir.'' dedi adam.
Eşyalarını akşamın geç saatinde doktorlar viziteye çıktıktan ve askeri istihbarat 3 defa sorgulandıktan sonra alabildi. Gidebilirdi ancak Matson adında bir savcı olayla ilgili konuşma yasağının olduğunu bildirdi. Mikael itiraz etmeyi, kız kardeşi avukat Annika Giannini'yi aramayı düşündü. Gazetecileri susmaya zorlayan yasanın bulanık olduğunu, en önemlisi de istihbaratçıların kafalarına göre davrandıklarını biliyordu. Fakat işi oluruna bıraktı. Ne de olsa olayın kökenine inmeden hiçbir şey yazmayacaktı. Bir süre yatakta oturup toparlanmaya çalıştı. Ne var ki fazla dinlenemedi. Kapıya vuruldu. 40 yaşlarında koyu sarı saçlı uzun boylu bir kadın girdi içeriye, gözleri kızarmıştı. Mikael belki o sırada telefonundaki cevapsız aramaları kontrol ettiğinden Rebecca Forsell olduğunu hemen anlayamadı. Gri bir ceket, beyaz bir tişört giymişti, elleri titriyordu. Teşekkür etmeye gelmişti. "Bir düzelme var mı?" diye sordu Mikael. "Kritik durum aşıldı ama beyninde hasar olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bir şey demek için çok erken." Mikael yanındaki sandalyeyi işaret edip oturmasını rica etti. "Anlıyorum. Dediklerine göre sen de boğuluyormuşsun."
"Abartıyorlar."
"Ama yine de ne kadar büyük bir şey yaptığını anlıyor musun? Bizim için. Bunu anlıyor musun? Çok büyük bir şey."
"Beni duygulandırdın," dedi Mikael. "Teşekkür ederim.
Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı?"
Mikael'in içinden Nima Rita ile ilgili bildiklerinizi anlatın demek geçti. Gerçeği söyleyin. "Johannes'e geçmiş olsun dileklerimi ileten. Daha sakin bir iş bulsun," dedi.
"Çok kötü zamanlardı."
"Anlıyorum."
"Biliyorsun."
Rebecca ne diyeceğini bilemez durumdaydı. Sol kolunu ovdu.
"Evet. Biraz önce Johannes hakkında yazılanları okudum internette. İnsanlar birdenbire iyi davranmaya başladılar. Tabii hepsi değil ama çoğu. İnanılır gibi değil. Bunları okuyunca nasıl bir kabus yaşadığımızı daha iyi anladım."
Mikael eğilip Rebecca'nın elini tuttu. "Dagens Nyheter gazetesini ben aradım. Nedenini bilmediğim bir intihar girişimi olduğunu söyledim. Çok kötü bir şey mi yaptım?" diye ekledi Rebecca.
"Sanırım bir nedenim var."
"Ne kadar ileri gittiklerini bilsinler istedim."
"Anlaşılır bir şey."
"Askeri istihbarattan çocuklar bana tuhaf bir şey söylediler," dedi Rebecca. Şaşkın bir ifadeyle Mikael'e baktı. Mikael mümkün olduğu kadar sakin bir ifadeyle "Ne söylediler?" diye sordu. "Nima Rita'nın ölümüyle ilgili bir araştırma yaptığını."
"Evet, çok tuhaf bir durum. Onu tanıyor muydunuz?"
"Bir şey söylemem doğru mu bilmiyorum. Bu konuda susayım diye çok üstüme geliyorlar."
"Benim de," dedi Mikael, "ama bu kadar itaatkar olmamıza gerek var mı?"
Rebecca hüzünlü bir ifadeyle gülümsedi.
"Belki yok," dedi.
"İyi o zaman. Onu tanıyor muydunuz?"
"Ana kampta kısa süre birlikte kaldık. Çok sevdim. Sanırım o da bizi sevdi. Johannes'e durmadan sahip, sahip diyordu. Very good person."
Dipnot, İngilizce çok iyi biri. Çok tatlı bir eşi vardı. Luna.
Luna diye tekrarladı Rebecca. Hepimizi çok şımarttı. Durmadan bir şeyler yapıyordu. Biz de Punk Bohe'de bir ev yapmalarına yardım ettik.
Güzel.
Bilemiyorum, başına gelenlerden kendimizi sorumlu tutuyorduk.
Katmandu'dan nasıl kaybolduğu, öldü sanıldığı, 3 yıl sonra Stockholm'de birdenbire nasıl ortaya çıktığı ve tekrar öldüğü hakkında bir fikrin var mı?
Rebecca çaresiz bir ifadeyle baktı. "Bunu düşündüğümde mideme ağrılar saplanıyor," dedi.
"Anlıyorum.
Kumbu'daki küçük çocukları görmeliydin."
"Nasıl yani?"
"Ona tapıyorlardı. Hayat kurtardı ve çok ağır bir bedel ödedi."
"Dağcılık kariyeri son bulmuş."
"Ona kara çalındı."
"Ama herkes öyle düşünmüyor."
"Çoğu insan öyle düşündü."
"Hangi çoğu insan?"
"Clara Engelman'a yakın olanlar."
"Kocası gibi adamlar yani."
"Şey, tabii o da."
Mikael Rebecca'nın sesindeki değişimi fark etti. Biraz tuhaf bir cevap.
"Şey, belki ama biliyorsun işte, bilindiğinden daha karmaşık bir olay. İşe çok sayıda avukat karıştı. Önceki yıl Amerikalı bir yayın evi olayla ilgili bir kitabı geri çekti."
"Engelman'ın avukatları değil mi?"
"Evet, Engelman bir emlak kralı, kağıt üzerinde parlak bir girişimci ama gerçekte tam bir gangster, bir mafya bozuntusu. En azından benim gözümde böyle. Son zamanlarda karısıyla arasının iyi olmadığını biliyordu."
"Niçin?"
"Çünkü Clara rehberimiz Victor Grankin'e aşık olmuştu, Stan'ı terk edecekti, boşanmayı düşündüğünü söylemişti. Basına gideceğini, kendisine nasıl narsist bir domuz gibi davrandığını anlatacaktı." ama Engelman susturma konusunda çok başarılıydı. Dedikodu sitelerinde bulduğum birkaç şeye bakma.
Anlıyorum dedi Mikael.
İnanılmaz öfkelenmişti.
Nima Rita bu ilişkiyi biliyor muydu?
Çok gizli tutuyorlardı ama Nima kesin biliyordu. Clara'yı kolluyordu hep.
O da mı sustu?
Sanırım en azından ruh sağlığı yerindeyken. Eşi öldükten sonra dağıldı. Etrafta dolaşıp bu konuyla ve başka şeylerle ilgili bir şeyler sayıkladıysa hiç şaşırmam.
Mikael Rebecca Forsell'a baktı, gözlerinin içine, sandalyeye çöken uzun bedenine. Dudaklarından gayri ihtiyari şunlar döküldü.
Hayatının sonlarına doğru kocan hakkında da bir şeyler sayıklamaya başladı.
Rebecca içinde kabaran öfkeyi gizlemeye çalıştı. Mikael'e öfkelenmesinin haksızlık olduğunu biliyordu. Gazeteciydi, işini yapıyordu. Kocasının hayatını kurtarmıştı. Ama söyledikleri onu çok endişelendiren şüphelerini tazelemişti. Johannes'in Everest'te yaşananlar ve Nima Rita ile ilgili bir şeyler sakladığını düşünüyordu. Dürüst olması gerekirse kocasını çökerten şeyin nefret söylemleri olmadığını biliyordu.
Johannes bir savaşçıydı. Her türlü olumsuzluğa rağmen hızını kesmeden ilerleyen aşırı iyimser bir çılgındı. Yalnızca iki defa yıkıldığını görmüştü. Biri Everest'e tırmandıktan sonra, diğeri şimdi Sandön'de. O zaman ile şimdi arasında bağ kurma nedeni buydu. Öfkesinin nedeninin Mikael değil bu olduğunu düşünüyordu. Postacıyı vurmanın anlamı yoktu.
Anlayamıyorum dedi.
Hiç mi?
Rebecca sustu, arkasından hemen pişman olacağı bir şey söyledi.
Svante ile konuşmalısın.
Svante Lindbergh'le mi?
Evet.
Svante'den uzun süredir hiç hoşlanmıyordu Rebecca. Johannes onu bakanlık sekreteri yaptığında evde şiddetli bir kavga etmişlerdi. Svante askeri disiplini ve enerjisiyle Johannes'in yüzeysel bir kopyasıydı. Gerçekte bambaşka bir şeydi.
Johannes, aksi ispat edilene kadar, her şey ve herkese iyi gözle bakarken Svante her zaman hesaplı ve dala vereceğiydi.
Svante Lindbergh ne anlatabilir diye sordu Mikael.
İşine gelenleri diye düşündü Rebecca.
Everest'te neler olduğunu dedi.
Bunları diyerek Johannes'e ihanet edip etmediğini düşündü. Aslında dağda yaşananları anlatmayarak Johannes kendine ihanet etmişti. Rebecca kalktı, Mikael'i kucakladı, bir kez daha teşekkür etti ve yoğun bakım bölümüne gitti.
18. Bölüm 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece. Komiser Ulrike Jensen, Kopenhag Şehir Hastanesi'nde davacı Thomas Müller'in ifadesini alıyordu. Akşam 11'i 10 geçe hastaneye gelmişti. Kollarında ve göğsünde yanık yaraları vardı. Ulrike 44 yaşında bir çocuk annesiydi. Uzun yıllar cinsel suçlarla ilgilenmiş, şimdi asayişe kaydırılmıştı. Şu anki durumda aile için en iyi çözüm olduğundan sık sık gece nöbetine kalıyordu. Bu nedenle payına çoğu kez şaşkın, sarhoş tanıkları sorgulamak düşüyordu.
Çok acı çektiğini biliyorum. Morfinin etkisinde olduğunu da dedi Ulrike. Ama biraz gerçeğe bağlı kalıp teşhis işine yoğunlaşamaz mıyız?
Böylesini hiç görmedim diye mırıldandı Müller.
Bunu demiştin, bana somut bilgiler vermelisin. Kadının görünümünde tipik bir şey var mıydı?
Gençti, kısaydı, siyah saçlıydı ve hayalet gibi konuşuyordu.
Hayalet gibi nasıl konuşulur?
Duygusuz ya da daha çok sanki başka bir şeyi düşünüyormuş gibiydi, sanki orada değildi.
Peki neler dedi, tekrar edebilir misin? Olay hakkında daha net bilgi edinelim.
Kendi kıyafetlerini hiç ütülemediğini söyledi. Bu nedenle ütü konusunda çok kötüymüş. Hiç kımıldamamam çok önemliymiş.
Ne korkunç.
Akıl hastası.
Peki başka?
Beni izleyeceğini, eğer şey yapmazsam tekrar üstüme geleceğini söyledi.
Eğer ne yapmazsan?
Thomas Müller yatakta kıvrandı, çaresiz gözlerle baktı.
Eğer ne diye tekrarladı Ulrike.
Eşimi rahat bırakmazsam bir daha onunla hiç görüşmeyecekmişim, hemen boşanacakmışım.
Eşinin seyahatte olduğunu söylemiştin.
Evet, o.
Thomas anlaşılması imkansız bir şeyler mırıldandı.
Sen eşine bir şey mi yaptın?
Ben hiçbir şey yapmadım, o.
O ne?
Beni terk etti.
Peki niçin terk etti?
Çünkü tam bir... Çok kötü bir şey demek üzereydi ama kendini tuttu. Ulrika Jensen bu olayın hoş olmayan bir mazisi olduğunu düşündü ama şimdilik deşmedi.
Bize faydası olabilecek başka bir şey hatırlıyor musun?
Kadın şanssız olduğunu söyledi.
Nasıl yani?
Bütün bir yaz bir sürü bokla çevriliymiş. Bu da onu çıldırtmış.
Ne demek istedi yani?
Nereden bileyim?
Nasıl ayrıldınız?
Ağzımdaki bantı çekip söktü. Daha önce söylediklerini tekrar etti.
Eşinden uzak durman gerektiğini mi?
Öyle yapacağım. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum.
İyi dedi Ulrike. Akıllılık edersin. Yani bu akşam eşinle konuşmadın öyle mi?
Nerede olduğunu bile bilmiyorum dedim ya. Şimdi şu... Hemen harekete geçip bir şey yapmalısınız. Bu kadın kafayı yemiş. Çok tehlikeli.
Elimizden geleni yapacağız dedi Ulrika Jensen. Yalnız biraz.
Biraz ne?
O bölgedeki bütün güvenlik kameraları olayın olduğu zaman devre dışı kalmış. Elimizde fazla bir şey yok diye devam etti Ulrika.
Birdenbire bu işten çok sıkılmıştı.
Saat gece yarısını biraz geçmişti. Lisbeth Arlanda havaalanından taksiye binmiş şehre gidiyordu. Annika Giannini'nin önerdiği boşanma avukatını araştırırken Mikael'den de şifreli bir mesaj geldi. Okuyamayacak kadar bitkin ve perişandı. Çok geçmeden avukatı araştırmayı da bıraktı. Boş gözlerle dışarı bakmaya başladı. Neyi vardı? Paulina'dan hoşlanıyordu. Hatta kendi çarpık tarzında sevmişti de. Peki bunu nasıl göstermişti? Kadını çaresiz bir vaziyette Münih'e ailesinin yanına postalamıştı. Sonra da sanki intikam eylemi aşk eksikliğini telafi edebilirmiş gibi kocasının üzerine gitmişti. Bir sürü acıya neden olan kız kardeşini öldürememişti ama Thomas Müller'i gözünü kırpmadan öldürebilirdi. Elinde demir ütü adamın üzerine oturduğunda gözlerinin önünden Zalachenko, avukat Bjurman, psikiyatrist Teleborjan ve bütün o kusmuklar geçmişti. Thomas bardağı taşıran son damla olmuştu sanki. Bütün bir hayatının intikamını alır gibiydi. İyice çığırından çıkmamak için kendini ciddi anlamda tutması gerekmişti. Boktan bir durumda kendini toplamalıydı. Yoksa hep böyle giderdi. Eylem gerektiğinde tereddüt, sakin olması gerektiğinde çılgınlık. Tverskoy bulvarında kapıldığı içini deşen o yeni sezgilerde dengesini bozan bir şeyler vardı. Sorun yalnızca Zala geceleri Camilla'yı almaya geldiğinde felç olmuş gibi yatmaya devam etmesi değildi. Annesiydi de. Annesi neler biliyordu? O da mı gerçeğe gözlerini kapamıştı? Bu düşünce gittikçe daha fazla içine dağılıyor, onu korkuya sevk ediyordu. Kararsızlığından korkuyordu. Hayatının en büyük kaçınılmaz savaşının eşiğinde kötü bir savaşçı olmaktan korkuyordu. Plague, Strandvägen civarındaki güvenlik kameralarını hacklemesine yardım ettikten sonra Sva Velsjö MC'nin Camilla'yı ziyaret ettiğini görmüştü. Kız kardeşinin ona ulaşabilmek için bütün ilişkilerini seferber ettiğini ve eline fırsat geçerse onu öldürmekte hiç tereddüt etmeyeceğini anlamıştı. Vaziyet buydu. Lisbeth aklını başına almalıydı. Güçlü ve kararlı olmalıydı. Her şeyden önce kalacak bir yer bulmalıydı. Stockholm'da artık evi yoktu. Değişik alternatifleri düşünüp tarttı. Mikael'in e-postasına acele bir göz attı. Forsel ile Şerpa hakkında bir şeylerdi. Büyük ihtimalle ilginçti. Fakat şimdi bunlara ayıracak vakti yoktu. Birden aklına esti, kendisini şaşırtan bir mesaj yazdı.
Şehirdeyim. Hemen buluşalım mı? Otelde.
Yalnızca utanç verici bir teklif değil diye düşündü. Kendisini ölesiye yalnız hissetmesinin ve umutsuzluğun eseriydi. Bir çeşit güvenlik önlemiydi de. Camilla ile adamlarının ona ulaşamadıklarında en yakınlarına saldırmaları hesaba katılmayacak bir şey değildi. Öyleyse şu Kalle Blomqvist'i bir otel odasına kapatmak en iyisiydi. Hem kendisini de bir yere kapatmalıydı. 10, 15, 20 dakika içinde cevap alamayınca burnundan soludu. Gözlerini kapattı, sonsuza kadar uyuyabileceğini hissetti. Mikael cevapladığında kestiriyordu. Ürpererek uyandı. Mikael Belmansgatan'daki evine geldiğinde hemen yatağa yığılacağını düşünüyordu ama bilgisayarın başına oturdu. İş adamı Stan Engelman'la ilgili bilgi edindi. 74 yaşındaydı, bekardı. Las Vegas'taki 3 otelin satışıyla ilgili rüşvet ve tehdit suçlamasıyla soruşturma geçirmişti. Kesin olmayan bilgilere göre, kendisi haliyle tersini iddia etse de imparatorluğu sarsılıyordu. Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortaklar bulmaya çalıştığı söyleniyordu.
Stan Engelman, Nima Rita'nın adını hiç ağzına almamış ancak Nima'yı serdar olarak işe alan rehber Victor Granke'de ağır saldırılarda bulunmuştu. Granke'nin şirketi Everest Adventures Tours'a dava açmış, Moskova'da bir mahkemede sağlanan uzlaşmayla şirket derhal iflasını ilan etmişti. Nima Rita'nın dahil olduğu gruba ateş püskürdüğü kesindi ama bunlar Sherpa'nın onca yer dururken niçin birdenbire Stockholm'da ortaya çıktığını açıklamıyordu. Mikael bunu şimdilik bir kenara bıraktı. Engelman'a emlak işlerini, kadın hikayelerini, hile ve dalaverelerini deşmeye takati yoktu. Svante Lindberg'i araştırmaya karar verdi. Forsell'e Everest'te ne olduğunu biliyor olmalıydı. Svante Lindberg kor general, eski bir deniz komandosuydu. Büyük ihtimal istihbarat subayıydı da. Forsell'le gençliğinden beri yakın arkadaştı. Tecrübeli bir dağcıydı. Everest'ten önce 8000 metre yüksekliğinde 3 zirveye tırmanmıştı. Broad Peak, Gotterbrum, Annapurna. Victor Granke'nin 2008'in 13 Mayıs öğleden önce grubun temposu düştüğünde Johannes ile Svante'nin grubu beklemeden zirveye tırmanmalarına müsaade etme nedeni bu olmalıydı. Peki dağda ne olmuştu? Mikael bunu da sonra derinlemesine araştıracaktı. Büyük ihtimal yarın sabah yapardı. Forsell'e yönelik nefret kampanyasının hedef tahtasında Lindberg de vardı. Orada burada Savunma Bakanlığındaki gerçek iktidarın onda olduğu iddia ediliyordu. Çok ender söyleşi yapmıştı. Mikael 3 yıl öncenin Runner's World dergisinde adama dair uzun bir yazı bulup okudu. Şu ifade hafızasında takılı kaldı. Bütünüyle tükendiysen %70'in kalmış demektir. Sonra uykuya dalmış olmalıydı. Bilgisayarın karşısında uyandı. Johannes Forsell'in nasıl suya battığı geldi gözlerinin önüne. Bütün bedeni sarsıldı. Yalnızca tükenmediğini, şok geçirdiğini de anladı. Büyük bir çaba harcayarak yatağına gitti. Hemen uyuyacağını düşünüyordu. Fakat düşünceleri birbirini kovalıyor, hiç huzur vermiyordu. Telefonunu alıp baktı. Lisbeth'ten mesaj vardı. "Şehirdeyim, hemen buluşalım mı? Otelde." Mikael o kadar yorgundu ki anlamak için iki defa okudu. Sonra bir şey oldu. Ne? Utandı, sıkıldı, bilemiyordu. Canı görmezlikten gelmek istiyordu. Ancak bu Lisbeth'e sökmezdi. Çoktan okundu mesajı almış olmalıydı. Ne yapacaktı? Hayır diyemedi. Evet diyecek durumda da değildi. Gözlerini kapattı, düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Lisbeth Stockholm'deydi ve hemen bir otelde buluşmak istiyordu. Bu hemen bir otelde buluşma istediğinden daha fazla bir şey ifade etmiyor muydu? Canın cehenneme Lisbeth diye söylendi. Yataktan kalktı, endişeyle dolaşmaya başladı. Lisbeth zaten bozuk olan sinir sistemini daha da bozmuştu sanki. Bir ara pencereden sokağa baktı. Bishop's Arms restoranının önünde daha önce gördüğü biri vardı. Zandham'da gördüğü şu at kuyruklu adamdı. Mikael karnına yumruk yemiş gibi irkildi. Artık hiçbir şüphesi kalmamıştı. İzleniyordu. Bir kez daha küfretti. Kalp atışları hızlanmış, ağzı kurumuştu. Hemen Bublanski ya da başka bir polisi aramayı düşündü. Vazgeçip Lisbeth'e cevap yazdı. İzleniyorum. Lisbeth cevap verdi. Benim hatam. Onları ekmene yardım edeceğim. Mikael kimseyi ekecek halim yok diye bağırmak istedi. Yalnızca uyumak, tatil yapmak, basit ve huzur vermeyen her şeyi unutup sakin bir hayat sürdürmek istiyordu. Cevap yazdı. Tamam. 14. ayrımın sonu. Sayfa 197.